Hayatın sesleri. Sevgili dinleyenlerimiz merhaba, işte başladı Hayatın Sesleri. Hepinize başkente hoş geldiniz diyoruz. 15.55'e dek bugün de siz sevgili dinleyenlerimizle birlikte olacağız. Programı sizler için Feray Uslu, Gülşen Ayvaz ve Meltem Afşar hazırladılar. Yayınımızı Ayhan Taşçı ulaştırıyor sizlere ve ben Nilgün Doruk. Sizleri de beklediğimizi hatırlatıyorum programımıza her zaman olduğu gibi. Çift 090-312-463-34-19 ve 463-34-21 numaralı telefonlarımızı arayabilirsiniz. hayatinsesleri@trt.net.tr bizlerle iletişime geçebileceğiniz elektronik posta adresimiz dedikten sonra yine Hayatın Sesleri sosyal medya hesaplarımızın da adı Facebook'tan, Twitter'dan ve Instagram'dan da ulaşabileceğiniz adresimiz. Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki birlikteliğimizin şimdi gelin ilk müziğine kulak verelim. Türkiye'de saatlerimiz 15.08'i gösteriyor sevgili dinleyenlerimiz. Hemen konuğumuzla tanıştırmak istiyoruz sizleri. Bilkent Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü öğretim üyesi doçent doktor Sayın Şirin Okyayüz bizlerle birlikte. Merhabalar, hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim.
Evet, teknolojinin gelişmesi ve yeni ihtiyaçların da doğmasıyla birlikte görsel, işitsel çeviri alanında yeni bakış açıları oluştu. Bununla ilgili bilgilerinize başvurmak istedik. Öncelikle görsel, işitsel çeviri deyince ne anlıyoruz, neler söyleyeceksiniz bu konuda? Çünkü bu konuda yazmış olduğunuz bir de kitap var şu anda da önümde. Görsel, işitsel çeviri eğitimi.
Çok teşekkür ediyorum İlgün Hanım. Şimdi görsel işitsel çeviri dediğimiz bizim televizyonda yayınlanan veya internette, yani görsel ve işitsel düzgülerin bir arada olduğu herhangi bir ortamda yayınlanan tüm programlardan bahsediyoruz. Görsel işitsel çeviri dendiğinde insanlar tabii daha çok işte filmlerin, dizilerin çevirileri anlıyorlar. Yalnızca bununla kısıtlı değil. Tabii tür olarak da insanlar bunu kendi içlerinde kısıtlıyorlar. Mesela en alışkın oldukları görsel işitsel çeviri türleri ne diyorlar? İşte sinemaya gidiyoruz, altyazı çevirisini görüyoruz. İşte bazı kanallarımızda dublaj çevirisini görüyoruz. TRT'nin öncülük ettiği bir dublaj akımı var. Şimdi görsel işitsel çeviri yalnızca bunlarla da kısıtlı değil. Türkiye'de zaten yerleşik, geleneksel görsel işitsel çeviri konularında biz gerçekten çok ileri düzeyde ürün ortaya koyabilen bir ülkeyiz. Görsel işitsel çeviri bunun çok daha ötesinde bir şey. Yalnızca altyazı çevirisi, dublaj çevirisi ile kısıtlı değil. Bunların alt türevleriyle kısıtlı olduğu gibi mesela belgesellerdeki üst sesle dublaj dediğimiz veya dış sesle dublaj dediğimiz çeviri türleri olduğu gibi, örneğin işitme engellilere yönelik ayrıntılı altyazı çevirisi de var. Sesli betimleme dediğimiz görme engelli vatandaşlarımıza yönelik çeviri türleri de var. Görsel işitsel çeviri zannedildiğinden çok daha büyük bir yelpaze. Ve teknolojik olanaklar, işte internet olsun, bilgisayar olanakları olsun, insanların evde altyazı girip, çünkü eskiden hatırlarsınız stüdyoya gelinir, işte altyazı ona göre girilir, aralıklar girilir, dublaj aynı şekilde topluca stüdyolarda yapılır. Şimdi ses kaydı yapılıyor, işte yollanıyor, evde bile yapılabiliyor. Teknoloji geliştikçe hem yapması kolaylaşıyor, hem standartları yükseliyor, hem de türleri çok daha fazla sayıda insanı bir araya getirebiliyor.
Kalitesi o ilk zamanlardaki gibi
şimdi,
mi?
Şimdi bunu iki yönlü tartışabiliriz. Evet. Şimdi ben eski TRT'nin dublaj ekolünü tanımış biri olarak o sanatçıları tabii şapka çıkarmak gerekiyor. O eşlemelerin mükemmel olduğu bir zamandan bahsediyoruz. Tiyatro kökenli sanatçıların oyunculuklarını seslerine yansıttığı zamandan bahsediyoruz. Şimdi orada ayrı bir dönem demek istiyorum ben buna. Şimdi bugünün dünyasında bunun nasıl anlatayım, sürdürülebilirliği çok zor. Niye çok zor? O gün ne vardı? TRT vardı. Onun arkasından işte bir takım özel kanallar da geldi. Ve sayıca yetişilmesi gereken yer sayısı belliydi. Bugünün dünyasında işte Netflix'ten başlıyoruz, özel bilmem ne kanalından bin bir tane şey, buraya yetişilmesine imkan yok. Tabii ki kaliteden ödün vermek değil, yapılış şeklinden ödün vermekten söz edebiliyoruz. Günümüzün koşullarında evrilen bir evrenden bahsediyoruz. Zaten bu görsel işitsel çeviri eğitimi kitabı Sayın Profesör Mümtaz Kaya ile birlikte kaleme aldığımız, Türkiye'de çok iyisini yapmış ve görmüş bir nesil olarak, yani sizlerin, benim neslim daha eski çevirmenler, daha eski görsel işitsel meraklıları, günümüzde piyasaya atılan gençlerin ve bu ekolü devam ettirecek, Türkiye'de yine kaliteli ürünlere imza atacak gençlerin neler yapabileceğiyle ilgili. Onları yetiştirecek genç eğitimcilerin nelere ihtiyacı olabileceğini önceden görmüş, deneyimlemiş iki çeviri bilimci olarak amacımız deneyimimizi paylaşmak.
Şimdi aslında bu az önce bahsettiğiniz işte gerek dublaj çevirisi olsun, gerek alt yazı çevirisi olsun. Şimdi bunlar artık üniversitelerin bölümlerinde yaygın bir şekilde eğitimleri okutuluyor.
Tabii. Yani her üniversitemizde ne yazık ki okutulamıyor. Bunun da belli nedenleri var. Akademik hayata dönenimiz çok az. Yani çoğu uygulamacı, dublaj çevirisini, alt yazısını çevirisini yapan uygulamacı akademik hayata dönüp deneyimlerini paylaşmıyor. Bulabildiğimiz yerde uzmanları sarılıp hemen derslere sokup gençleri yetiştirmeye çalışıyoruz. Yavaş yavaş bu da değişecek. Yani şu anda Türkiye'de bana kalırsa şahsi fikrim çeviri bilimci olarak en yaygın olarak yapılan çeviri türü.
Evet.
İhtiyaç azalmıyor, artıyor. Arttıkça eğitimli, deneyimli insan ihtiyacı çok olacak. O yüzden üniversitelerde şu anda tabii ki bu ders veriliyor ama daha da artacak sayıları.
Evet.
Değişik dillerde de artacak.
Peki erişim olanakları nasıl?
Şimdi üniversitedeki erişim olanaklarından bahsediyoruz yoksa
görsel
işitsel
için. Görsel işitsel
şimdi
için,
bu konuda Türkiye...
YouTube'da da vardır herhalde değil mi? Pek çok kanalda da vardır oralara erişim.
Şimdi erişim deyince çok isminiz olursa ben bunu sözünü etmeden edemeyeceğim.
Evet.
Erişim dediğimizde Türkiye'de birkaç... derneği özellikle çok iyi hatırlamak gerekiyor. Sesli Betimleme Derneği diye bir derneğimiz hı hı. var. Bu dernek şapka çıkarılacak bir dernek. Türkiye'de işaret diliyle çeviri olsun. Görme engelliler için sesli betimleme olsun. İşitme engelliler için ayrıntılı altyazı olsun. Bu konudaki çabalarını bir akademisyen olarak Mümtaz Bey ile ben defaatle inceledik.
Hı hı.
Kalite standartları inanılmaz olan, yurt dışındaki denk derneklere veya kuruluşlara parmak ısırtacak uygulamaları olan inanılmaz başarılı bir takım girişimleri var.
Evet.
Yani Türkiye zamanında dublajın başını çektiği gibi esasında kalite standardı olarak bugün engelsiz erişimde de yani televizyon hı-hı, görsel hı-hı. işitsel çeviri açısından başı çekiyor. Yani ilginç bir ülkeyiz o anlamda.
Evet. Şimdi biraz da o zaman Türk dizilerinden
evet.
bahsedelim. Dünyanın dört bir tarafında milyonlar tarafından sevilerek izlenen dizilerimiz var. Bu anlamda dünya ikincisiymişiz
aslında
dizi sektöründe. Amerika Birleşik Devletleri'nin de rakibiyiz üstelik. Şimdi pek çok dile çevriliyor. Bu durumun Türkçe'ye etkisi var mı?
Şimdi
ne
Türkçe'ye
var?
Etkisi değil Türkiye'ye etkisi var.
Evet.
Daha da önemli bana kalırsa. Şimdi şöyle anlatayım. Bir çeviri bilimci olarak yurt dışında seminere gittiğim anda bundan bir 15-20 sene evvel yine biz aynı konularda çalışıyorduk. Köşede oturuyorduk. Amerikalı, İngiliz, Fransız meslektaşlarımızın anlattıklarını dinliyorduk. İşte biz de şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz diyordu. Bugün baş koltuklarda oturuyoruz. Neden? Çünkü bizim dizilerimiz seyrediliyor. Örneğin Sırbistan'a gidiyoruz. Diyorlar ki aman Muhteşem Yüzyıl'ın devamında ne oldu? Veya öyle ilginç şeyler yaşıyoruz ki bu çeviriler sayesinde. Araştırmalar. Japonya'da Türk dizilerinin çevirileri hakkında belgeseller yapıldı. Arjantin'deki halk Muhteşem Yüzyıl dizisi sayesinde Türk kültürüyle ilgili dizileri talep eder oldu. Amerika'da birçok Latin kökenli kanal Türk dizilerini çeviriyorlar. Kendi düşünün pembe dizilerini değil. İran'da, Irak'ta kadınlar özellikle güçlü kadın figürleri olan Türk dizilerini seyrediyorlar.
Bunda bir Rum, çevirinin
tabii,
rolü çok büyük
çok
diyorsunuz.
Çok büyük yani zaten çevrilmezse erişim söz konusu değil.
Ama,
çevrilmeyen bir şeye erişemezler.
Hayır, kaliteli çevriliyor o zaman.
Kaliteli evet.
Evet.
Ama şöyle söyleyeyim. Dizileri o kadar kaliteli bir şekilde zaten tırnak içinde ilk başta prodüksiyonu yapılıyor ki bunlara eklenen kaliteli çeviriyle birlikte inanılmaz bir pazara açılıyorlar.
Açılıyor, evet.
Ve çok ilginç çalışmalar var. Sosyolojik çalışmalar, kadın çalışmaları, Türk dizilerinin etkileri hakkında Orta Doğu'daki ülkeler hakkında kantitatif çalışmalar var. Boşanma oranlarını etkilediğini, vize alım politikalarını etkilediğini...
Artırıyor mu, azaltıyor mu?
Artırıyor.
Artırıyor.
Özgür neden? Kadın imajının belli daha tutucu
yoksa
ülkelerde.
Yoksa yakışıklı aktörlerden.
O da var tabii ki o da var. Galiba eski cumhurbaşkanımız da bir ülkeye gittiğinde ziyareti sırasında bir başka ülkenin kimiydi unuttum böyle üst düzey
evet.
biri şey demiş. Aman bu Kıvanç Tatlıtuğ'dan çektiğimiz nedir? Atın bu ülkeden de bizim hanımların hepsi bayılıyorlar buna şeklinde. Öyle esprili politikaya bile yansıyan etkileri
evet.
oluyor. Yani biz bazen kendi ülkemizde bunların kalitesinin farkına varamıyoruz. Bizde o kadar çok ve o kadar güzel örnekleri var ki dublajında, altyazınında, kendi dizilerimizin de. Bizi belki de yurt dışındaki izleyiciler... çok daha net olduğumuz kalitede görebilir. O anlamda bizim inceleme alanımız çok geniş, gördüğünüz gibi. Yani erişimden tutun, Türkçe dizilerin yurt dışında çevirisinden, Türkiye'deki çeviri kalitesinden o kadar çok söz edilecek şey var ki.
Altyazı çevirisinden söz edelim. Biraz daha farklı herhalde o, değil mi?
Şimdi altyazıyla dublaj iki farklı eğitim gerektiren iki farklı çeviri türü.
Evet.
Altyazı çevirisinin eğitiminde uyguladığımız bazı ortak noktalar var. Dublaj çevirisiyle her şeyden evvel görselin analizi dediğimiz, yani görsel dizgünün ayrıca analizi. Ancak altyazı çevirisi teknolojisi ile çok birebir giden bir şey. Yani dublaj teknolojiyle birlikte ancak belli bir oranda değişti. Altyazı çevirisi teknolojiyle çok değişti. Çünkü mesela şimdi template dediğimiz şablonlar üzerinden çeviriler, özellikle internette olsun, belirli yerleşik kanallarda olsun yapılıyor. Bu da çevirinin gidişatını, yönünü çok daha fazla değiştirebiliyor. Yapılış şeklini de değiştirebiliyor tabii ki.
Evet. Peki bazı terimler vardır. Kayıt terimleri, sözlükteki anlamları itibariyle onlar nasıl çevriliyor o anlamda baktığımızda?
Nasıl yani?
Şimdi belli kalıplaşmış kelimeler vardır. Deyimler, sözcükler, onlar nasıl çevrilebiliyor?
Çevrilebiliyor tabii ki. Onu tabii... O proje üzerinde çalışan çevirmenin, o prodüktörün ihtiyacının, o kanalın öngörüsünün ve izleyici kitlesinin birikimine göre her bir çevirmen farklı ortamda farklı çeviri seçimleri yapıyor.
Evet.
Yani yeknesak bir seçimden, hani bu bununla çevrilir zaten bizim alanımıza söz edilebilecek bir şey
bir
değil.
Bir şey değil, evet.
O yüzden yani hani tabii ki her şeyi çeviriyoruz. Erişim çünkü. Ama nasıl çevireceğimiz... Çok farklı denklemlere göre değişiyor.
Evet.
Zaten yaratıcılık, eğitim alınmasının nedeni bu.
Bu.
Eğer bu kadar basit olsa idi. İngilizce'deki, Fransızca'daki şu değiş bununla karşılansa idi. Mümtaz hocamızın, Mümtaz Kaya'nın sevgili meslektaşımın lafıdır. Bu kadar basit olsaydı her dil bilen yapardı der. Doğru.
Doğru.
Evet. O kadar basit değil. O yüzden 4 senelik bir eğitim gerekiyor.
Üniversitelerde artık her üniversitede olmasa da bunun bölümleri var. Okutuluyor dedik. Peki ilgi nasıl?
Şimdi gençler çok ilgililer. Biraz da yaşla, dönemle ilgili bir şey.
Evet.
Şimdi gençler için ilk başta çok basit zannediyorlar girerken. Çünkü neden? Mesela bir Shakespeare onlara uzak geliyor veya bir şiir çevirisi, ben bunu nasıl yapacağım diyorlar. Ama filme dört elle sarılıyorlar. Neden? İçinde büyüdükleri bir kültür. Çocukluklarından beri bildiğim şey. Çok şevkle sarılıyorlar ve çok yaratıcı oluyorlar. Yani hep onu söylüyoruz Mümtaz hocamızla. Onların yaratıcılıkları dersleri güzel kılan şey. O çocukların şevki, yaratıcılıkları, o öğrencilerin dersi getirebildikleri çok şey öğreniyoruz dersler sırasında. Bizler de. Çünkü çevirmen hem usta-çırak ilişkisi hem de çırağından da öğrendiğin bir ustalık ilişkisi. Çünkü biraz da sanat, biraz da yaratıcılık, biraz da yetenek. O açıdan çok ilgi var. Bizim açımızdan da onların açısından
ne güzel.
Çok
o
zevkli.
İlginin, o sevginin artarak devam etmesi
i̇nşallah,
dileğiyle diyeyim. İnşallah. Çünkü gerçekten çok önemli bir
Türkiye'nin
sektör.
Tanıtımı için her
kesinlikle. Evet. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür
programımıza
ederim.
Konuk olduğunuz, bizi bu konuda bilgilendirdiğiniz için sağ olun, var olun.
Çok çok teşekkür ederim efendim.
Sevgili dinleyenlerimiz, Bilkent Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sayın Şirin Okyayüz bizlerle birlikteydi. Tekrar teşekkür ediyoruz kendisine.
Döneceksin diye söz ver. Böylesi hepsinden güzel. Git özlet kendini, yine gel. Döneceksin diye söz ver. Dinle uzaktan. Dinle uzaktan küllerin arasında. geleceksin diye söz.
...15.26 Türkiye'de saatlerimiz sevgili dinleyenlerimiz. Şimdi bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Avukat Nurdeniz Tunçer ve İngiltere'nin eski Ankara Büyükelçisi Richard Moore'un eşi Maggie Moore... ...4 yıl önce kurdukları Rehber Köpekler Derneği'nin sayesinde kendileri gibi görme engeli bulunanlara can yoldaşı, yol arkadaşı köpekler yetiştiriyorlar. İşte bu konuyla ilgili bilgiler almak üzere Avukat Sayın Nurdeniz Tunçer telefon hattımızda. Efendim merhabalar, hoş geldiniz Hayatın Seslerine.
Merhabalar, hoş bulduk.
Evet, öncelikle birazcık elçiyle buluşmanızdan, daha sonra da bu dernekten söz edelim isterseniz.
Tabii ki.
Nasıl ortaya çıktı?
Tabii ki. Sevgili Maggie Moore ile 2014 yılında bir davette tanıştık. Ben de görme engelim olduğu için Maggie Moore'un ne kadar rahat hareket ettiğini görünce kendisine ben de bir rehber köpek istiyorum ama nasıl ulaşabilirim diye başladık. O da dedi ki dernek kuralım, herkesin olsun. Şakayla başladık ama bugün beklentimizin çok üstünde bir noktaya geldik.
Ne güzel. Peki dernekte sadece görme engeli bulunanlara can yoldaşı köpekler mi yetiştiriyorsunuz yoksa
evet,
daha farklı alanlarınız da var mı?
Evet. Şimdi şöyle, derneğimizin ana faaliyet konusu görme engeli olan kişilerin toplumda daha rahat hareket edebilmeleri ve bağımsız olmaları için rehber köpek temini, rehber köpeklerin uygun biçimde yetiştirilmeleri. Ama elenen köpeklerimiz olduğu takdirde uygun köpeklerin farklı engel grupları üzerine değerlendirilmesi üzerinde de çalışıyoruz. Ama
evet.
Şu an için
peki birazcık köpeklerden söz edelim. Cinslerinden ne tür köpekler tercih ediyorsunuz? Eğitimleri kimler tarafından nasıl gerçekleştiriliyor?
Tabii ki. İngiltere'de bu işi 50 yıldır yapan uzman bir kişiden danışmanlık alıyoruz. Türkiye coğrafi koşullarında Golden Labrador, Golden Labrador kırmızı köpeklerimiz. Travma görmemiş ve anne babası bilinen köpekler olması gerekiyor ki genetik rahatsızlığının önceden tespit edilmesi veya hani bir travma olduysa eğer sonraki aşamada sıkıntı yaratmaması için. Rehber köpeklerimizi, rehber köpek ve hareketlilik eğitimine dediğimiz uzman kişiler, derneğimizin iki tane genç rehber köpek hareketlilik eğitmeni var. İkisini de dernek tarafından İngiltere'ye gönderdik. Birebir eğitim aldılar. Ve Türkiye'ye gelip artık rehber köpek adaylarımızı yetiştiriyorlar.
Ne kadar sürede eğitiliyor böyle bir köpek?
8 haftalık yavru köpeklerimiz emme süreleri bittikten sonra yavru köpek bakıcı gönüllü ailelere veriliyor. Dernek masraflarını karşılıyor. Bir yılın sonunda rehber köpek hareketlilik eğitmenlerimiz sınavı geçen köpeklerimizi 5 aylığına görme engellilere yetiştiriyor. Sonrasında uygun görme engelliyle uygun köpek eşleştiriliyor ve yaklaşık 20 ayı buluyor köpeklerimizin teslim edilme süresi.
Tabii bu köpekleri eşleştirmek, köpekleri rehber edinecek görme engellilere hepsi ücretsiz olarak gerçekleşiyor
tamamen
galiba.
Tamamen bedelsiz olarak gerçekleştiriyor dernek tarafından. Rehber köpek ve hareketlilik eğitimini, o 5 aylık eğitimi veren doğduğundan itibaren takip ediyorlar. Sınavı geçenleri 5 aylığına eğitiyorlar. Eğittikleri süre boyunca köpeğin karakterini öğreniyorlar. İşte tuvaletini şu şekilde yapar, yemesi budur, hızlı yürür ya da dikkati azdır ya da dikkati çoktur gibi. Bu şekilde karakteri tanıdıkları için uygun görme engelliye, işte rutin hayatı varsa ona göre, çok hareketli ya da çok yürüyorsa ya da hızlı yürüyorsa, kulak duyması nasıl, görme oranı var mı yoksa hiç göremiyor mu? Bunlar değerlendirildikten sonra ön değerlendirme yapılıyor. Sonrasında teslim ediliyor.
Evet. Şimdi diyelim ki ben 8 haftalık bir köpeği aldım. Bir yıl kadar evimde baktım. Sonrasında dediniz ki sınavı geçen köpekler. Şimdi neye göre, nasıl sınava tabi tutuluyorlar?
Tabii ki. Şimdi bizim ailelerden beklentimiz, bizim verdiğimiz bilgiler ışığında ayda bir toplanılıyor, eğitmenlerimiz sürekli kontrol ediliyor. Otur kalk bekle. En uysal şekilde olan köpeklerimiz havlamıyor, hırlamıyorsa, ondan sonra agresyon dedikleri hareket biçimlerini göstermiyorsa, bir yıl sonunda yapılan testlerle, onlara gürültü testi yapılıyor, işte yüz şekilleri değiştiriliyor, köpeğin davranış şekli kontrol edilerek sınav yapılıyor.
Evet, dolayısıyla sınavı geçen köpekler rehber olabiliyorlar görme engellilere. Peki bu arada şimdi köpekle arkadaşlık, dostluk o kadar farklı bir şey ki, o gittiği aileler yavru bir köpek, işte 8 haftalık bir köpekle buluşuyorlar. O bir yılın sonunda ayrılmakta da güçlük çekiyor olsalar, değil mi?
Tabii yuvalarını bir yıl bir görme engelli iyi gözü bağışlamak için yuvalarını açıyorlar ve ona göre tabii onlara da psikolojik destek de vermeye çalışıyoruz. Ama bu hani bir süreç. Köpeklerimiz de eğitmenlerimizi doğduklarından itibaren gördükleri için sıkıntı yaşamıyorlar.
Evet. Şimdiye kadar kaç kişi sahiplendirdiniz böyle?
Şu anda Türkiye'de 3 tane çalışan rehber köpeğimiz var. 4 ve 5. de yolda.
4 ve 5. de yolda, ne
önümüzdeki
güzel.
Önümüzdeki sene hedefimiz birazcık daha fazla. 11 köpeğimiz eğitime girecek Mart'ın başında. Elenen olmazsa eğer, hepsi sınavı geçerse. Çünkü bir yılın sonu sınava giriyorlar. Sonra görme engelli arkadaşlarımızla eşleştirmeden önce bir daha sınav yapılıyor.
Evet. Sınavı geçenler rehber köpek olabiliyorlar yani. Onların
kesinlikle
da sınavı var.
Aynen. Çok titiz bir çalışma içerisinde bulunuyoruz. Çünkü çok önemli, en önemli konulardan biri can teslim ediliyor. Teslim edildikten sonra 2 hafta görme engellinin yaşadığı yer dışında bir yer seçiliyor. Bir konaklama, otel olabilir, tesis olabilir. Orada eğitmenimiz, görme engelli arkadaşımız 2 hafta boyunca temel eğitim alıyor. Sonrasında da yaşadığı yerde, rutin hayatında, iş yerinde hangi otobüse biniyor, hangi rotaları kullanıyor, onun üzerine çalışmalar yapılıyor.
Aslında tabii çok uzun soluklu bir süreç ama başarılı bir sürecin sonunda rehber köpekler görme engellilerle buluşuyorlar. Çok güzel bir hizmet gerçekten. Sizi kutluyoruz, başarılarınızın devamını diliyoruz bu
çok
yolda.
Çok teşekkür ederiz efendim.
Dolayısıyla evlerinde yavru köpek beslemek isteyen aileler ya da görme engelli rehber köpek isteyenler size nasıl ulaşıyorlar acaba?
Web adresimiz rehberköpeklerderneği.org. E-mail adresimiz info@rehberköpeklerderneği.org. Oradan 7/24 bize yazabilirler.
Tekrar edebilir miyiz lütfen?
Tabii ki. info@rehberköpeklerderneği.org.
Evet. Buradan avukat Sayın Nurdeniz Tunçer'e ulaşabiliyorlar. Çok teşekkür ediyoruz. Bizlerle birlikte olduğunuz, bizi bu konuda bilgilendirdiğiniz, aydınlattığınız için sağ olun, var olun, iyi
biz
günler diliyoruz.
Biz teşekkür ediyoruz. Taksiler, otobüsler, metrolar ve kafeler için lütfen kabul edin. Bu köpekler bizim iki gözümüz, hiçbir zarar vermez, kirletmez. Aksine girdikleri yerde pozitif enerjiyle görme engellerin iki gözü oluyorlar.
Evet. Çok teşekkür ediyoruz. İyi günler diliyoruz. Hoşça kalın.
İyi günler.
Sevgili dinleyenlerimiz, avukat Sayın Nurdeniz Tunçer, Hayatın Sesleri'nin telefon konuydu. Teşekkür ediyoruz tekrar kendisine.
Poyrazlar eski, taze çiçeklenmiş bahara yaza kesti. Gel gör ki bende rüzgar, en sert poyrazlar eski, taze çiçeklenmiş bahara yaza kesti. İstemem artık geriye dönme, dönersen
dünden kalanlar. Sevgili dinleyenlerimiz, dünden kalanlar köşemizde Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor sevgili Gülün Karabağ'la birlikteyiz. Merhabalar, hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Evet, bugün telefonun tarihçesinden söz edeceğiz. Şimdi günümüzde cep telefonları, görüntülü telefonlar ve
akıllı telefonlar.
Evet, bilgisayarlarla gönderdiğimiz elektronik mesajlarla, saniyelerle ölçülen haberleşmenin geçmişine bir bakacağız. Evet, evet. Telefonun tarihçesine. Dolayısıyla evet. Alexander Graham Bell mi diyeceğiz yoksa daha öncesine mi bakacağız?
Aslında daha öncesinde de bir çalışma var. Elisha Gray adında. Hatta evet. Bununla ilgili patent konusunda da bir tartışma oluyor. Elisha Gray patent için başvuruyor fakat ne diyelim çok kısa bir aralıkla Graham Bell bu patenti alıyor. Hatta onda da şöyle bir şey söyleniyor. Aslında Graham Bell'den önce başvurmuştu. Fakat oradaki görevliye para verdi ve onunkini öne aldı falan gibi bir şeyler de söyleniyor. Yani böyle mahkemelik de olmuşlar.
O zaman da mı varmış rüşvet?
Böyle şeyler de söyleniyor. Dolayısıyla ama sonuçta ilk telefonun patentini alan kişi ve bu icadı da ne diyelim sergiye ilk hazırlayan kişi olduğu için dolayısıyla biz Alexander Graham Bell olarak biliyoruz. Bu 25 Ocak'ta da Thomas Edison'la birlikte Oriental telefon şirketini kuruyorlar. Yani artık daha fazla kişiye satış yapabilecekleri, ulaştırabilecekleri telefonu bir şirket kuruyorlar. Ama ilk Thomas hayatındaki o değil, Thomas Watson'la aslında bu çalışmaları yapıyor, ilk telefon çalışmalarını. Peki geçmişine baktığımızda neden böyle bir şeye giriyor Alexander Graham Bell dediğimizde? Alexander Graham Bell'in annesi sağır. Dolayısıyla dedesi ve babası sağırlarla ilgili çok çalışmalar yapıyorlar. Yani işitme engelli daha doğrusu. Ve bu anlamda baktığımızda okullar kuruyorlar. Ses iletimini titreşimle nasıl sağlayabiliriz? Nasıl bu insanların görerek öğrenmelerini sağlayabiliriz? Daha iyi hani konuşma ve duymalarına yardımcı olabilecek neler yapabiliriz diye uğraşırken babası Graham Bell de hep bunlarla büyüdüğü için kendisi de bu yolda devam etmeye çalışıyor. Yani ses fizyolojisiyle ilgili hatta üniversitede dersler veriyor. Yani sesin fizyolojisi, kulağın yapısı, kulak nasıl duyar, oradaki sistem nedir? Bunlarla ilgili zaten gerçekten iyi okumaları var, iyi çalışmaları var. Dolayısıyla bu sistemi yani kulağın aynı yapısını, oradaki o zarı, zara gelen titreşimlerin kemikleri nasıl etkilediğini benzer bir sistemle bir diyafram, arkasından işte bir elektrik telleri, oraya gelen titreşimler, onların bir mekanizmayla iletilmesi gibi bir şeye dönüştürmeye çalışıyor. Aslına bakarsanız tamamen işitme engellilere yönelik bir çalışma olarak başlayan bu şey daha sonrasında gerçekten telefonun icadına kadar giden bir serüvene dönüşüyor. Hatta bu yaptığı mekanizmayı çalıştıracak bir pil oluşturuyor. O pilin içerisindeki asit bacağına dökülüyor. Bacağına döküldüğünde Watson hemen buraya gelir misin diye bağırdığında o ses titreşimi yan odadaki Watson'a ulaşıyor ve Watson ilk defa insan sesini bir başka mekanizmayla duyan kişi oluyor bu anlamda ve böylece evet yani teller yoluyla sesim iletildi diyerek artık telefonu keşfettiğini fark ediyor. Tabii bu hani ses iletimi olduğu için gene aslında işitme engellilere bir faydası yok. Yani hani sonuçta ses geliyor.
Evet.
Ama ömrü gene daha sonrasında eşi de işitme engelli, kendisinin evlendiği eşi. Dolayısıyla hiç şeyi unutmuyor, işitme engelleri unutmuyor. Hep çalışmalarının bir kısmında bunlarla ilgili bölümler var. Ve sadece tek icadı bu da değil. Yani akciğer solunumunu kolaylaştıran, çok küçük yaşta akciğer yetmezliğinden bir bebekleri ölüyor. Onun üzerine böyle bir gömlek yapıyor akciğer solunumunu kolaylaştıran falan. Yani hani bir takım böyle başka aslında icatları da var Alexander Graham Bell'in. Baktığımızda işte bu telefonun icadıyla birlikte başlayan bir hızlı da süreç var. Evet. Yavaş yavaş tabii bu tek telli bir sistemle ve çok küçük bir alanda başlıyor tabii ki. Ama tek telli sistemde iletilirken ses başka seslerle karışıyor ya da çok zor hani çok 20 mil yanlış hatırlamıyorsam 20 mil civarında bir alanı ancak kapsayabiliyor. Yani çok uzak mesafelerle görüşlemiyor. Dolayısıyla yavaş yavaş bu teknolojiyi de geliştirmeye çalışıyorlar. Yani buldukları sistemin üzerinden daha fazla kişinin aynı anda konuşabilmesine, daha uzak yerlerle konuşulabilmesine imkan verecek şekilde sürekli de geliştirmeye çalışıyorlar sistemlerini. O anlamda baktığımızda ilk bu anlamda yapılan çalışma şu, 1881'de çeşitli patentler alıyor. Özellikle bu piller üzerine patentler alıyor ve santraller kurulmaya başlanıyor. Hatırlarsınız siz de.
Aysa'yı kaldırdığımızda evet, bir santral memuru.
Santral. Yani o bağlantıyı kurabilmesi için hatta bunlara kızlı telefon deniliyormuş Türkiye'de. Ben de bu vesileyle öğrenmiş oldum. Yani santraller ortadan kalktığında olan telefonlara da kızsız telefon deniliyormuş. Çünkü özellikle
santral
bu...
Santral memurları bayan.
Evet, evet. Genellikle yani hep bayan memurlar çalışıyormuş, kadın memurlar çalışıyormuş. O yüzden iki hattın birbirine elektrik verecek şekilde, işte o sinyalleri iletecek şekilde buluşturulmasıyla santraller oluştuğundan o sistemi kuruyorlar evet. Ve o sistem santral sistemi böylece uzakları ama yakınlaştırıyor
ama makineler çok büyük. Örneğin tabii, önünüzde tabii, de bir tabii, fotoğraf
tabii,
var
tabii,
şimdi.
Çok büyük tabii evet. Ki tabii ki ilk makineler çok büyük. Yani bilgisayara da baktığımızda ilk yapıldığında evet. Büyük bir oda evet. Şeklinde. İlk cep telefonu da yani bayağı cep telefonu diyeceğimiz gibi bir şey değil yani bayağı büyük bir alet. Çünkü araç telefonlarından geliştiriliyor. Araç evet. Telefonları daha önce keşfediliyor ama çok kısa sürüyor hani devamı. Çünkü hemen onun üzerine araç telefonlarından cep telefonunu keşfedecek şekilde Martin Cooper bu Uzay Savaşları filminde gördüğü bir modeli aslında çok önemli bu hayal gücü. Çünkü filmlerde gördüğümüz bir takım teknolojileri daha sonrasında insanlar acaba olabilir mi diye düşünerek üzerinde keşfediyorlar. Martin Cooper da acaba ben bunu elle tutulabilecek kadar ve her yere götürülebilecek kadar küçültebilir miyim? Çünkü o zamana kadar ne kadar denendiyse de küçültülmesi başarılamıyor. En fazla işte o araçların içerisinde kocaman kutuların içerisinde gördüğümüz hale gelebiliyor. Uzun uğraşlar sonucunda beceriyor gerçekten de. Ve her ne kadar çok küçük olmasa da o ilk burada var mıydı fotoğrafı onu göstereyim diyecektim size ama gene de büyük bir model. Evet. Ondan sonra ama çok hızlı gelişiyor. Gerçekten çok hızlı gelişiyor. Yani 1999'lardan itibaren işte bahsettiğimiz telefonun küçülmesi, ondan sonrasında yavaş yavaş ekranlı, görüntülü telefonların
peki,
olması.
Peki bizde, Türkiye'de ilk ne zaman kullanılmaya başlanıyor?
Aslına bakarsanız hemen 1881'de saraya getiriliyor. Hı hı. Fakat İstanbul'da gene çok küçük, 5 ay yani 5 hat şeklinde falan. Ama yaygınlaşması anlamında baktığımızda özellikle bu yani şöyle diyelim santraller falan da kuruluyor ama biz bunların bakımını yapacak elemanlara sahip değiliz. Dolayısıyla yabancılar özellikle İstanbul'un işgalinden sonra kalan yabancılar devam ediyorlar. Yani kalsınlar evet. istiyoruz ki savaşta tahrip olan o hatları tamir edecek elemanımız yok. Bu anlamda teknik elemanımız yok. Hem erkek nüfusun savaşta gitmesinden kaynaklanıyor hem de teknik eleman yokluğundan. Gerçekten bilgisi olan kişilerin yokluğundan kaynaklanıyor. Dolayısıyla bu anlamda onlara muhtaç olduğumuz için ilk başta böyle santraller hani kör kütük devam ediyor savaş boyunca. Ve savaş boyunca da gerçekten çok ihtiyaç var aslında hem telefona hem telgrafa. Hatta bu çok tartışılır. Lozan işte barış anlaşması sırasında neden İsmet İnönü bir takım şeyler... çünkü İsmet İnönü oradan buraya telefonla bir takım şeyleri arayıp da sorduğunda... bunlar hep duyuluyordu onlar evet, tarafından tabii, ve tabii. Haberdar oluyorlardı her şeyden. Dolayısıyla bizim hiçbir şeyimiz gizli olamıyordu ki. Hı-hı. Buradaki memurlar yabancı, orada zaten bağlantı kurduğu telefon şirketi yabancı. Yani milli bir süreç olmayınca ister istemez birçok gizli sırrınız yani bahsettiğiniz bir takım gizli ortada. Şeyler de ortaya evet. çıkıyor. Daha sonrasında yani Cumhuriyet'le beraber bu teşkilat hızlı bir şekilde devam ediyor. Hatta belki bir ayrı zamanda da PTT'nin tarihini belki konuşabiliriz. Konuşalım, çünkü posta kutuları falan da, mektuplaşmalar, onlar da çok ilginç yani. Onları da bir ayrı bir günde konuşmak
gerçekten
keyifli olur.
Gerçekten artık o da tarih oldu çünkü.
Sonra ilk telefon konuşması da Süleyman Demirel'le Tansu Çiller arasında gerçekleşiyor. Hı-hı. Cep telefonu konuşması. Sonrasında zaten yaygınlaşıyor Türkiye'de cep telefonu ve şu anda maalesef, hani bunu övünerek mi söylemek lazım bilmiyorum ama en çok cep telefonu kullanılan ülkelerden bir tanesi Türkiye.
Evet.
Cep telefonunun en üst modellerini bir de üstelik kullanan ülkelerden bir
çoluğuyla,
tanesi.
Çoluğuyla çocuğuyla.
Evet. Ama ne kadar nitelikli vakit geçiriyoruz, ne kadar nitelikli kullanıyoruz,
evet,
orası ayrıca tartışılır.
Evet.
Fakat hani cep telefonu piyasasında, pazarında önemli ülkelerden bir tanesi. Tabii belki hani ismini vermeyeceğim ama piyasayı 2007 yılında hani ne diyelim, değiştiren, piyasanın, hı-hı, akışını değiştiren bir marka var ki akıllı telefonda gerçekten bir çağ açıyor. Ve ondan sonrasında zaten ona benzer telefonlar falan oluşturuyor. Şu anda da ne diyelim, gözlüklü, işte daha farklı saatli telefonlar gibi, artık telefon bile diyemeyeceğimiz çok daha küçülmüş versiyonlarıyla, çip diyebileceğimiz kulağa takılan versiyonlarıyla, hani gittikçe de daha küçülen, evet, ve daha farklı nanoteknolojik sistemlerle, uzay sistemleriyle diyelim, belki gelecekte nasıl olacak onu bile hayal edemiyorum ama gelişen bir teknoloji içerisinde,
evet,
dumandan, duman sisteminden buraya kadar gelmiş,
evet, dumandan,
olması.
Dumandan, ateşten, ıslıktan buraya kadar, evet, geldik. Alo sözcüğü de çok ilginç.
Evet, evet, evet.
Graham Bell'in sevgilisi. Alessandra Lolita Osvaldo. Nun, evet, isminin baş harfleriymiş. Önce Alo Lolos diye açarmış. Sonra işte, evet, gittikçe kısalmış ve Alo olmuş. Çok enteresan.
Aslında Hello'dan geldiğini zannediyoruz,
zannediyoruz
ama değil.
Zannediyoruz, değil, değil. Aslı böyleymiş. Hatta evet, bitip tükenmek bilmeyen o deneylerinden usandığı için, evet, sevgilisi ayrılmışlar ama o her çalan telefona acaba
o mudur diye,
o mudur diyerek, alo diyerek açmış.
Biz de hala onu, o mudur çok, diye düşünerek
alo demeye devam ediyoruz.
Birçok ülkede böyle çünkü.
Bıraktığı yerden. Çok teşekkür
ben
ediyoruz
teşekkür
sevgili Gülün Karabağ. Haftaya
ben
yine birlikte
ediyorum.
Olacağız. Sevgili dinleyenlerimiz, dünden kalanlar köşemizde Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor sevgili Gülün Karabağ'la birlikteydik. Teşekkür ediyoruz kendisine.
Ben teşekkür ediyorum.
Ve siz sevgili dinleyenlerimize de teşekkür ediyoruz. Bugün de bizlerle birlikte olduğunuz için sağ olun, var olun diyoruz. Yarın 15 haberleri sonrasında siz sevgili dinleyenlerimizi yine başkente bekliyoruz. Görüşünceye dek hoşça kalın.
Yaşlığıma toyalmadım ve tam
Hayatın Sesleri.
Size iyi